Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Amerikan kıtasını fetheden Avrupalılar iki şeyin peşindeydi. Tüm duvarları altından olan şehir, Eldora ve gençlik iksiri. Amerika'yı istila edenler gençlik iksirini ararken Amerikan yerlilerine birçok soru sordular. Sonunda Kırmızı Gömlek adlı bir Kızılderili kabilesinin reisi, baş ağrısı ve diş ağrısından mide ağrısı ve romatizmaya kadar her türlü ağrıyı hafifletmek için kullanılan tıbbi sırları onlara açıkladı. Yerliler bu ilacı sağlığı tedavi etmek ve bağırsak solucanlarını gidermek için kullanıyorlardı. Bu ilaç atların ve katırların sırt merhemiydi. Beyazlar bu maddeye sineka yağı adını verdiler. Ve gençlik iksirini bulamamış olsalar da ona çok ilgi duydular. Pensilvanya eyaletindeki kaynaklardan çıkan ve yerlilerin bir parça kumaşı kaynağa batırıp sonra kumaşı sıkarak topladıkları koyu madde bugün ham petrol olarak bildiğimiz şeydir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. XIX yüzyılın ortalarında sineka yağının kolayca alev aldığını bilen George Bissell adlı bir adam, onu aydınlatma sağlamak için kullanmayı düşündü. O güne kadar insanlar lambalarını yakmak için balina yağı kullanıyorlardı. George Bissell, sineka yağını lamba yakıtına dönüştürmek için yatırım yapmak üzere birkaç kişinin ilgisini çekti. Bir şirket kurdular ve bu işin mümkün olup olmadığını öğrenmek için ünlü bir kimyacıya büyük miktarda para verdiler. Kimya profesörü kısa bir araştırmadan sonra onlara bu yağın damıtılmasıyla lamba için çok iyi bir yakıt elde edilebileceğini söyledi. Şirket üyeleri profesörün onayını alarak şirkete daha fazla yatırımcı çekmeyi başardılar. Ancak önemli olan yeterli yağ olup olmadığıydı. Ve sineka yağı kaynaklarına kumaş batırarak ne kadar çıkarım yapabilirlerdi. O yıllarda Amerika'da tuz çıkarmak için kuyular kazılıyordu. Bu Çinlilerin Amerika'ya getirdiği bir yöntemdi. Bu kuyuların bazıları tuzun yanında petrole de ulaşıyordu. 1859 yılının sıcak bir gününde George Bissell sıcağın etkisiyle bir eczanenin tentellerinin altına sığındı. Eczanenin camının arkasında şifalı sineka yağı veya ham petrol reklamı asılıydı. Reklamın resmi bir tuz sondaj kulesini gösteriyordu. Sineka yağı bu sondajın yan ürünüydü. Vizir'in aklına hızla bir fikir geldi. Sondaj kulelerini sadece petrol için kullanabiliriz. Edwin Drigg zengin olmak için her şeyi yapan kurnaz bir adamdı. Gençlik iksirini elde etmek için uzun süre yerlilerle uğraşmıştı. Daha sonra lokomotif sürücüsü ve tren müfettişi olmuş ve başka işler de denemişti. Drigg eski bir otelde konuklara hayatının iniş çıkışlarını anlatırken otel sahibinin dikkatini çekti. Otel sahibi Wiesel'in kurduğu şirketin hissedarlarından biriydi. Şirket üyeleri otel sahibinin rehberliğinde Drake'in olağanüstü azimli bir adam olduğunu fark ettiler. Drake ağaç kesmek ve kereste sağlamak için çalışan birçok işçinin bulunduğu Kuzeybatı Pensilvanya'ya petrol kuyusu kazmak için gitmesini önerdiler. Drake kabul etti ve yola çıktı. Otel sahibi bölgedeki işçileri etkilemek için Drake'e mektuplar gönderdi ve onlar da ona Albay Drigg diye hitap ettiler. Bu yöntem iyi bir etki yarattı. Bölge halkı Albay'a büyük saygı duyuyordu. Drigg Seneca yağı veya petrol kaynağı olan bir çiftliği satın aldı. Bu kaynaktan geleneksel yöntemle her gün 3 galon petrol elde ediliyordu. Drigg tuz kuyusu kazma araçlarını bu çiftliğe taşıdı ve birkaç başarısız girişimden sonra sonunda 27 Ağustos 1859'da petrole ulaştı. Drigg'in Pensilvanya'daki başarı haberi yayıldığında birçok kişi bölgedeki arazileri satın almak ve sondaj kuleleri inşa etmek için oraya akın etti ve arazi fiyatı kat kat arttı. George Bissell birçok çiftliği satın alan ilk kişilerden biriydi. Sondaj kuleleri birbiri ardına yükseliyordu. 4 yıl sonra Pensilvanya petrol endüstrisine yatırılan her bir dolar 15 dolar kar getiriyordu. Petrol keşfi için yapılan yatırımlar her zaman zafer ve başarı ile sonuçlanmadı. Çoğu zaman keşif ve sondaj sonuç vermiyordu ve yatırımcı perişan oluyordu. Petrol endüstrisinden hem zengin olmak hem de sonuçsuz sondajlardan zarar görmemek isteyen John Rockefeller adlı genç bir Amerikalı iyi bir çözüm buldu. Petrol rafinerisine yatırım yapmak. Aydınlatma için, yakıt elde etmek için ham petrolün rafine edilmesi gerekiyordu. Ve bu endüstriye yatırım yapmak o kadar da riskli değildi. Petrol rafine edip satmak isteyen Rockefeller, katı ve bir o kadar da düzensiz bir babanın özel terbiyesiyle büyümüştü. Rockefeller'in babası çiftçiydi ancak daha fazla gelir elde etmek için at alım satımından tefeciliğe kadar birçok iş denemişti. Bir süre doktor olarak da sahte kanser ilaçlarının küçük şişelerini halka 2 dolara satmıştı. Çocuklarını küçük yaşlardan itibaren para kazanmaya zorluyordu. Rockefeller ilk gelirini 7 yaşında hindi satarak elde etti. O ve diğer kardeşleri gelirlerinin 40 dolarını babalarına vermek zorundaydılar. John'un babası oğullarımla ticaret yapıyorum ve ticaret yapmayı öğrenmeleri için onları soyabilirsem soyarım diyordu. John yıllar sonra John Morris Clark adlı bir arkadaşıyla bir rafineri kurdu. Rafineri hızla başarıya ulaştı ancak Clark ortaklığı bitirmeye karar verdi. John iki arkadaş arasında özel bir ihale düzenlemeyi önerdi. İki kişi arasında garip bir ihale. 500 dolardan başladılar ve 72 bin dolara ulaştılar. Ve John $72,500 teklifiyle ihaleyi kazandı ve rafinerinin kontrolünü tek başına ele geçirdi. John kısa süre sonra ikinci rafineriyi de kurdu ve petrol rafinerisi endüstrisinde kimsenin onu rahatsız etmemesi için rakiplerini tek tek saf dışı bırakmaya özen gösterdi. Birkaç yıl sonra Rockefeller Amerika'nın en büyük rafinerisinin sahibi oldu ve rafinerisinin petrolünün kalitesini vurgulamak için şirketinin adını Standard Oil koydu. Rockefeller çok açgözlüydü. Öyle ki tüm Amerikan petrol endüstrisinin sadece onun tek elinde olmasını istiyordu. Bu hedefe ulaşmanın en iyi yollarından biri de petrol taşımacılığı durumundan yararlanmaktı. Demiryolu şirketleri Rockefeller'in iyi bir müşteri olarak görüyorlardı. Zira en büyük rafineriye sahipti. Rockefeller, Amerika'nın en büyük demiryolu şirketinin sahibiyle gizli görüşmelere başladı. Ve onu petrol varillerini %25 indirimle taşıması için ikna etti. Bu, Rockefeller'in petrolünün rakiplerinden daha ucuza piyasaya ulaşmasını sağladı. Demir yolu hilesi işe yaradı. Rockefeller kısa sürede rakip şirketleri birbiri ardına saf dışı bıraktı ve rafinerilerini satın aldı. Artık Amerika'nın petrol üretiminin %90'ı onun elinde bulunuyordu. Bir süre sonra demiryolu hilesi ortaya çıktı. İnsanlar yavaş yavaş Rockefeller'in diğer hilelerini de öğrendiler. Açgözlülüğü yüzünden işsiz kalan işçiler şehirlerde Standard Oil şirketine karşı gösteriler yapıyor ve ona küfrediyorlardı. Rockefeller Amerika'nın en zengin insanlarından biri olmasına rağmen halk arasında çok nefret edilen biri haline gelmişti. Ve çocuklarını korkutmak isteyen anneler onlara yaramazlık yaparsan Rockefeller'i çağırırım seni yer diyorlardı. Standard Oil şirketinin kuruluşundan birkaç yıl sonra yeni aydınlatma haberleri her yere yayıldı. Avrupalılar gaz yağına susamışlardı. Ancak gemi denizcileri petrol taşımaktan korkuyorlardı. Geminin suda patlayıp yanmasından endişe ediyorlardı. Sonunda Rockefeller'in ısrarıyla Philadelphia'da bir nakliye şirketi bazılarının hiç ayık olmadığı içki düşkünü sarhoş denizcileri buldu. Bu denizciler sarhoş bir halde sözleşmelerini imzaladılar ve petrol varilleriyle dolu bir gemiyle Londra'ya gitmeyi kabul ettiler. İlk Amerikan petrol gemisi Avrupa'ya ulaştığında Avrupalıların onu satın alma talebi önemli ölçüde arttı. Artık denizciler ve gemi sahipleri petrol taşımaktan korkmuyorlardı ve benzersiz karları gözlerini adeta kör etmişti. Gaz yağı özellikle donmuş Rusya'da Avrupa'nın her yerinde birçok hayran buldu. Gazi'ye Rusya'ya ulaştığında Çar Alexander ülkenin hükümdarı Rusya'nın 50 yıl önce Gülistan Anlaşması'yla İran'dan ayrıldığı bir bölge olan Azerbaycan eyaletinin özellikle Bakü şehrinin petrolünün değerini fark etti. Bakü'de binlerce yıldır küçük ve büyük petrol kaynakları vardı. Bazen deniz suyunda bile akan petrol. Çar bir fermanla Bakü topraklarını kendi mülkü olarak ilan etti. Ardından bu toprakların parçalarını Rus ve Avrupalı tüccarlara 6 milyon altın rubleye sattı. Petrol çıkarma kuleleri hızla Bakü çevresinde kuruldu ve çoğu İranlı olan fakir işçiler ham petrolün çamuru ve kirliliğiyle kuyu gazlarının yanmasından zehirlenen hava arasında petrol çıkarmaya başladılar. Bu işçiler günde 16 saat çalışmak zorunda kalıyorlardı ve az ücretleriyle yiyeceklerini kuyu sahiplerine ait dükkanlardan alıyorlardı. Bazen bir grup işçi işverenlere karşı isyan ediyordu ancak Çar'ın askerleri onları vahşice bastırıyorlardı. Bu işçilerin çoğu İran'a geri dönmedi. Bakü petrol endüstrisinde faaliyet gösteren Avrupalı tüccarlar arasında yeni yöntemlerle Rusya'nın uzak pazarlarını ele geçiren iki kardeş vardı. Bu kardeşlerden biri dinamiti icat ederek dünyaca ünlü olan seçkin bir kimyagerdi. Alfred Nobel. Alfred, Bakü ham petrolünden kükürtü ayırmayı ve ondan daha iyi bir yakıt yapmayı başardı. Bir süre sonra Avrupa'nın en zengin ailesi olan Rothschild ailesinin bir üyesi Bakü'ye geldi. Rothschild Rusya demir yollarıyla petrol taşımanın çok pahalı olduğunu fark etti. Rusya petrolünün oradan gemiyle Avrupa'ya gönderilmesi için Bakü'den Karadeniz'e bir boru hattı çekti. Nobel kardeşler boru hattını kullanmak için Rothschild'ın şirketine ortak ettiler. Rothschild'lar Avrupa'da Rockefeller için zorlu bir güçtü ve rakipti. Ancak o Avrupa rekabetine girmek yerine Asya ülkelerine yönelmeyi tercih etti. Asya ve özellikle Çin kalabalık ve eşsiz bir pazardı. Ancak bu pazarın büyük bir sorunu vardı. Orada kimse petrol kullanmıyordu. Rockefeller 500 bin petrol lambası üretilmesini emretti. Ardından da bu lambaların her birini Standard Oil şirketinin hediyesi olarak Çinliler arasında biraz petrolle birlikte dağıttı. Petrolün aydınlatması yağı lambalarına kıyasla Çinlilerin gözlerini kamaştırdı ve herkesi gaz yağına susattı. Öyle ki 500 bin lamba ve birkaç yüz bin varil hediye petrolün maliyeti birkaç ay içinde karşılandı. Lamba hediye etme yöntemi Çin'de o kadar başarılı oldu ki Standard Oil bunu Avustralya, Güney Afrika ve Japonya'da da denedi ve mükemmel sonuçlar elde etti. Artık Rockefeller'in gözü tüm dünyaya dikilmişti. Sanki açgözlülüğü asla dinmeyecekti. Açgözlülük ve gizlilik Rockefeller ailesinde hala var olan özelliklerdir. Rockefeller ailesi 100 yıldan fazla bir süredir Amerika'nın en zengin ailelerinden biri olarak bilinir. Ancak yine de daha fazlasını istiyorlar. Rockefeller ailesi servetlerini ve konumlarını korumak için her gün açgözlülükleri için daha büyük bir hedef bulmak zorunda ve yeni hedefe ulaşmak için daha büyük gizli planlar yapmak zorundalar. 1913'te amaçlarına ulaşmak için uzun süredir medya aracılığıyla zihin kontrolü ve kamuoyu yönetimi programlarını ve çalışmalarını destekleyen Rockefeller Vakfı'nı kurdular. Sanki bu ailenin küçük açgözlülük kar topları her gün dünyanın dört bir yanında insanların üzerine çöken bir açgözlülük çığına dönüşmüş gibi. Onlar bugün dünyanın tüm varlıklarını ve servetini kendi kontrolleri altında tutacak tek bir dünya hükümeti kurmayı iddia ediyorlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber. ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا
Ramazan Bayramı Özel Programı.
Bugün bayram günü. Tekbir sesleri, Allah'a hamd ve sena sesleri tüm şehri kaplamıştır.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allah büyüktür. Allah yeganedir ve ondan daha büyük bir ilah yoktur. Ve hamd etmek sadece Allah'a mahsustur. Bizi hidayete erdiren Allah'a hamd ve sitayiş yaraşır. Ve bize bağışladığı nimetler için Allah'a hamd olsun.
وله الشكر على ما أولانا
الله أكبر خدا بزرگ است الله أكبر خدا بزرگ است لا إله إلا الله
رمضان ayının sonu Ramazan bayramıyla müjdelenmiştir. Günümüzde 1,5 milyar Müslüman neşeli, coşkulu bir şekilde hareket etmektedir. Allahu Ekber nidası dünya camilerinde özellikle Mekke, Medine, İran, Irak, Mısır, Türkiye, Endonezya ve Pakistan'la diğer İslam ülkelerinde yükselmekte ve tevhid nidası yayılmaktadır. Ve Ramazan bayramının gelip çattığını ilan etmektedir. Halk Ramazan'ın melekuti atmosferine solukladıktan sonra tıpkı beyaz kanatlı güvercinler gibi kanatlanıp uçuşa geçmektedirler. Şimdi halk gruplar halinde tekbir seslerini yükseltip Allah'a şükretmekte ve Ramazan'a duydukları sevgi ve özlem üzerine diyorlar ki Allah'ı ısmarladık ey Allah'ın ayı Ramazan. Selam olsun sana ey erenlerin bayramı ki ilahi rahmet ve affile mükafatı bize armağan ettin. Ramazan bayramı dinin insanın yücelişindeki etkisini şeffaf bir şekilde yansıtan ayna gibidir. Gaflet, heva ve hevesten kurtulan insanlar birleşik saflarda kenetlenir, omuz omuza saf tutup ellerini dua ve niyaz için semaya doğru kaldırırlar. Müslümanlar pak ve ihlaslı kalpleri ve Allah'a kulluk üzerine ilahi fazl ve kerem denizinden faydalanırlar. İşte bu mükafat bir ay oruç tutup imsak eden mümin kadın ve erkeklere aittir.
Günümüzde iman ehlinin yüzünde özel bir nur ve parlaklık gözüküyor. Kur'an-ı Kerim'in Müminun suresinin ilk ayetlerinde felah ve kurtuluşa eren inançlı insanların çehresini tasvir ederek şöyle buyuruyor. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir ve onlar ırzlarını koruyanlardır. Şimdi muvahhid insanlar cani gönülden ilahi aşk ve muhabbetle mest olmuşlardır. Mevlana Celaleddin Muhammed bir beytinde bayramda insanın yeniden bir diriliş yaşadığını kaydedip coşkulu bir şekilde şöyle diyor. Bayram geldi. Bayram geldi, o mutluluk kaynağı geldi. Al eline davulu, çal çal ki bu ay geldi.
Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem camide mübarek Ramazan ayının faziletleri hakkında konuşma yapıyordu. İmam Ali aleyhisselam sordu. Ya Resulullah, Ramazan ayındaki en güzel ve hayırlı iş nedir? Resul-i Ekrem de buyurdu ki, vera ve takva Allah'ın haramlarından uzaklaşmadır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, kendi kendine yetiştiren ve hak nurunu müşahede eden ve derin bir içsel değişim yaşayan kimse için Ramazan bayramı bayram sayılır. Eğer bu üstün özellikleriyle bayram insan hayatında var olursa işte o gün bayram sayılır. Nitekim İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah katında oruçları ve gece namazı ve ibadetleri kabul edilenler için bugün bayram sayılır. İşte insanın Hak Teâlâ'nın karşısında isyan etmediği gün bayram günüdür.
Fıtır bayramı sadece manevi ve ahlaki özellikleriyle sınırlı değildir. Fıtır bayramının kendine özgü toplumsal adabı ve gelenekleri vardır. İmam Hümeyni açısından bayram ferdi ve toplumsal yüceliş, paklık, ıslah ve izzet kaynağı olmalıdır. Bu yüzden bayram namaz ikame etme günü olduğu gibi hakikat ile adaleti yayma günü de sayılıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de fıtır bayramını vahdeti kelime ve tevhid günü olarak nitelendirip bayramın yapıcı toplumsal boyutlarından söz edip şunları kaydediyor. Fıtır bayramı birlik ve vahdet günü. Bütün halk kesimlerinin dayanışma ve bütünleşme günüdür. Fıtır bayramı, İslam ve Peygamber Efendimizin izzet ve şeref günü ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme günüdür.
Fıtır bayramı, Şevval ayının birinci günüdür. Şevval ayının hilali mübarek Ramazan ayından sonra doğar. Fıtır bayramında Müslümanların fitre veya zekat vermeleri farzdır. Kur'an-ı Kerim'in tefsir merkezi uzmanı Muhammed Hüseyin Sadık'ı diyor ki, fıtır bayramının başladığı an atılacak ilk adım mahrum ve yoksullara yardım etmek, İslam topluluklardaki yoksullukları izole etmek için zekat ödemektir. Zekatın anlamı, taharet ve paklık, rüşt ve olgunluktur. Kur'an-ı Kerim'de zekat kavramı namazla birlikte anılır. Zekat vermek, tathir, bencillikten, cimrilikten, buhl ve kıskançlıktan arınma anlamında olup imana bağlılık ve sadakati yansıtır. Sadakat da bir nevi zekat sayılır. Fitrede zekatlardan biridir. Mali güce sahip her Müslüman fıtır bayramında belirli miktarda zekat ödemelidir. Bu zekat bedene sağlık garantisi olduğu için beden zekatı olarak nitelendirilir.
Bayramın ayak sesleri duyulduğunda müminler Allah'ın mağfiret ve affına sığınmada coşup kendinden geçiyor. Mümin insanlar açısından bayram, kötülük ve rezaletlerden arınma, onları yakıp küle çevirme ve yepyeni bir insana dönüşme anlamındadır. Çünkü insanlar Ramazan ayında sahurda ve iftarda, Kadir gecelerinde ve yaptıkları tüm dualarında yeni bir dönüşüm yaşayıp yeni bir doğuş ve hayat yaşamaktadırlar. Müslümanlar fıtır bayramı neşesini yaşarken iyi ve ihlaslı bir insan olmanın sadece Ramazan ayıyla sınırlı olmadığının bilincine varıyorlar. Çünkü Müslüman insan Ramazan'ın manevi paklık ve hürriyetini hayatı boyunca koruyup kollamaktadır. Fıtratı pak halkın kalbi ümit ve hidayetle dolup taşmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Allah-u Teala fıtır bayramında meleklerine hitap eder. Kendi yükümlülüklerini yerine getiren kullarımın mükafatı nedir? Melekler de Allah'ım onların mükafatı sana aittir. Allah da şöyle buyurur. Ey melekler! Şahit olun ki ben ihlaslı kullarımı affettim.
İşte bu yüce değerlerden ötürü dünya Müslümanları fıtır bayramını görkemli bir şekilde kutlarlar. Ramazan bayramı şevk ve coşku dolu bir bayramdır. İhlas, takva ve zuhdun simgesi bir gündür. Fıtır bayramında halk temiz ve güzel kokulu kılık ve kıyafetle namaz musallalarına akın edip tevhid üzerine birleşip kenetlenerek namaz ikame eder ve yoksulların yardımına koşup akrabaları ve büyükleri ziyaret ederler.
Muhterem dinleyiciler, bu mübarek günü bir kez daha tebrik ederken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere dünyada su meselesinin önemi herkes tarafından biliniyor ve yaşadığımız kriz döneminde tasarrufun yanı sıra daha büyük ve makro yöntemlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden su kaynaklarının sonsuz olduğu düşünüyordu fakat günümüzde birçok ülke su kaynaklarının kısıtlı olduğunun farkına vararak suyun daha verimli kullanma yollarını bularak uyguluyorlar. Bugün ve gelecek birkaç sohbetimizde bu yöntemlere ele almak istiyoruz.
Kriz doğal olarak veya insan tarafından ani bir şekilde veya artan bir süreçte yaşanan bir olaydır ve giderilmesi ise acil, temel ve olağanüstü girişimler gerektirir. Krize tepki ise kamu ve özel veya hatta halk tarafından söz konusu krizin etkileri, hasarları ve zayiatlarını hafifletmek ve her şeyi eski haline getirmek için yapılan girişimler toplamıdır. Su sıkıntısı ve kriz döneminde doğru bilgilendirme kriz alanını azaltabilir ve halkın tasarruf etmeleri için şartlar oluşturabilir. Örneğin su krizinin küresel boyutlara taşınması ile birlikte iki Amerikalı bilim insanı küresel bir kullanma modelini oluşturmaya çalıştılar. İki araştırmacı bilim insanı önce 80 ülkeden 1200 su uzmanı ile görüşerek su krizine karşı bazı yöntemler önerdiler. Yapılan araştırmanın başında su tüketim modelinin değişmesinin su krizinin kontrol edilmesinde etkili olduğu belirtildi. Bilim insanlarına göre önce su krizi konusunun doğru algılanması sağlanmalıdır. Böylece su krizine karşı mücadele daha kolay olur ve ondan sonra makro yöntemler uygulanabilir.
Su krizi bizim gezegenimiz tehdit ediyor. Tatlı su rezervleri her yıl daha da azalırken insan nüfusunu da besleyen ve ekosistemleri koruyan birçok su sistemi bu krizden etkileniyor. Nehirler, göller, denizler ve yeraltı su kaynakları ya kurumuş veya çok kirlenmiştir. Üstelik dünyadaki suların yarısından çoğu kurumuştur. Tarım her sektörden daha fazla su tüketiyor. Üstelik suyun büyük bir bölümü yanlış sulama yöntemleri neticesinde heba oluyor. İklim değişiklikleri ve dünyadaki su kullanma modelleri birçok bölgede su krizi ve kuraklık diğer bazı bölgelerde de sel ve taşkınlıklara da sebep olurken halihazırda kullanılan su miktarı daha da kötü bir durum olacaktır.
Öyleyse her şeyden önce su sorunu ve kriz şartlarında olduğumuza inanmamız gerekiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF gelecek 10 yılda dünyadaki en büyük ikinci krizin su krizi olacağını ilan ederek bu sorunun diğer ülkelere nazaran Asya kıtasında daha fazla görüleceğini belirtti. Fakat çeşitli ülkeler su krizi ve sorunu için nasıl bir çözüm yolları düşünüp uyguladıkları sorunun cevabı ise onların bu kriz şartlarını algıladıkları düzeyini gözler önüne seriyor. Singapur su krizi ve su sorununa karşı bazı çözümler getiren ülkelerden biridir. Suyu tekrar arıtmak, New Water bu çözüm yollarından biridir. Su krizine karşı teknolojik çözümler geliştirmeye çalışan ülkelerden bir diğeri ise İsveç'tir. Örneğin daha birkaç yıl önce İran asıllı İsveçli bir mühendis Mehrdad Mahcubi, su kullanımında en iyi tasarruf sağlayan farklı bir duş icat etmeyi başardı ve bu başarısıyla dünya teknoloji haberlerinin başına yer aldı. Geleceğin duşu olarak bilinen bu sistem suyu geri dönüştürerek %90 oranında su ve %80 oranında da enerji tasarrufu sağlarken hijyenden ve konfordan ödün vermiyor. Haznede toplanan atık su analiz edilip temizlendikten sonra tekrar kullanılacak hale getiriliyor. Patentli bir temizleme kapsülü sistemine dayalı bir teknoloji olduğundan su her zaman kristal berraklığındadır.
Tahran Radyosu.
Mehtat Mahcubi, NASA ile İsveç'teki Lund Üniversitesi'nin Mars'a yapılacak uçuş için ortaklaşa çalıştığı bir projeden ilham almıştır. Astronotların duşta kullandıkları suyu tekrar kullanabilmelerini sağlayan kapalı devre sistemini hayata geçirmiş. Duşun ilginç tasarımı birçok alanda ödüller almıştır. Yağmur, suyu maksimum verimli kullanması için önemli çözümlerden biridir. Hindistan ve Nepal gibi ülkelerin bilim insanları yağmur suyundan azami ölçüde yararlanmak için sistemler ve makineler icat etmeye çalışıyorlar. Bundan bir süre önce FAO yayınladığı raporda nükleer teknoloji ile çeşitli tarım ürünlerine ısrar ederek onlar susuzluğa daha dayanıklı kılarken daha az su ile daha verimli üretim yapmaları sağlanabilir. Örneğin Şili'de kahve ve kakao ıslah edilerek nükleer teknolojiyle ekiliyor. Bu teknolojiyi tarımda susuzluktan kayıpların %25'ini azaltabilir.
Tüm bunlara ilaveten rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerjilere değinilebilir. Bu teknolojiler fosil yakıtların yerine kullanılabilir. Böylece daha az sera gazı üretilir ve küresel ısınma ile birlikte buzulların erime süreci azalabilir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD'nin belirttiğine göre, su fiyatının yükselmesi, su kayıpları ve sudan dolayı oluşan kirlilikleri azaltmaya yardımcı olacağını duyurdu. Buna rağmen birçok ülkede, örneğin Amerika'da, su fiyatı çok düşük ve çok ucuzdur. Bu tüketim modeli ise düzeltilmelidir. Diğer yandan büyük enerji rezervlerine sahip olan Batı Asya gibi bölgelerde deniz suyu arıtma tesisleri kullanılabilir. Genelde deniz suyundan tuzun arıtılması için yüklü enerji tüketimi gerekiyor. Fakat bu yöntem için sıcak ülkelerde ve uzun güneşli günleri olan bölgelerde güneş enerjisi kullanılabilir. Örneğin Arabistan, güneş enerjisinden deniz suyunu arıtmak ve daha fazla su kaynağına kavuşmak için yararlanmak istiyor. Birçok bilim adamı mevcut şartlarda su kaybının azalması ve bu enerjinin en verimli şekilde kullanılması için teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Bu yüzden bazı ülkeler çeşitli araçlar icat ederek kirlenmiş suları arıtarak tekrar su döngüsüne kazandırmayı hedef edinmişlerdir. Doğu Asya bölgesinde etkili yöntemlerle atık suları temiz, sağlıklı, kullanışlı ve hatta içme suyu haline getirmeyi başarıyorlar.
Diğer yandan dünyadaki sağlıklı suların %70'i tarım alanında kullanıldığı için sulama yeni yöntemler geliştirilerek arz ve talep arasındaki mesafe azaltılabilir. Aslında yeterli suyun olmaması çiftçilerin üretim oranını düşürmüştür. Örneğin Avustralya'nın bir eyaleti, Amerika'nın güneybatısı ve Asya'da su sorunu çiftçileri çok zor durumda bırakmıştır. Bu şartlarda damla ve fıskiye sulama sistemi ise modern bir sistem olarak kullanılabilir. Fakat halen çok az sayıda çiftçi bu sistemi kullanmaktadır. En kötü iklim şartlarına sahip olan Hindistan ve Pakistan'da ise yağmur suların maksimum oranda kullanılması için metotlar geliştiriliyor. Ondan su kaynaklarını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Su dağıtma alt yapıları durumunun iyileşmesi ise su krizinin çözümünde gündemde olan bir diğer çözüm yoludur. Su şebekelerinin alt yapılarının kötü durumda olmaları, halkın sağlığı ve ekonomiye zararın yanı sıra birçok masrafların da artması ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur.
Su tüketim miktarının %22'si sanayi alanında kullanılıyor ve birçok ürün ise yüksek oranda su tüketiyor. Bu yüzden üretim yönetiminin değiştirilmesiyle su kullanma oranı azaltılabilir. Ayrıca tarım alanında da çok su kullanılan ürünlerin yerine bölgenin iklimine uygun ve daha az su tüketen ürünler yetiştirilebilir. Bazı ülkeler tıpkı Şili gibi su yasalarını değiştirmeye çalışıyorlar. Diğer yandan kriz durumunda olan bir dünyada suya ulaşmak ise geniş çaplı araştırmalar gerektiriyor. İklim değişikliğinde su sorunu yaşanan bazı ülkelerde çok kötü sonuçlar olmuştur. Örneğin Hindistan'ın kuzeybatısı ve Afrika çölünde ise su krizi ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kurak şartlarla mücadele yollarından biri bu bölgelere yeni teknolojiler taşımaktır. Gerçi genelde zayıf ekonomileri olan bu bölgelerde benzer projelerin uygulanması biraz aldatıcı görünüyor, fakat gerekli maharetlerin yanı sıra yerel toplulukların işe alınması ise söz konusu bölgelerin birçok sorununu çözebilir. Tabii ki fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjiler de kullanılabilir. Halihazırda fosil enerjiler sera gazlarının salınımı ve iklim değişikliği sebeplerinden biri olarak biliniyor. Yenilenebilir enerjilerin kullanımı iklim değişikliklerinin baskısını azaltır ve gelecekte su krizi ve sorununu azaltabilir.
Son ve önemli konu olarak halkın birçoğu hükümetlerin sağlıklı suya ulaşmasını kolaylaştırabileceğine inanıyor ve suyun da ekosistemde bulunduğu için tüm oranlarda su tüketiminin kontrol edilmesi ve çeşitli sektörlerdeki su tüketimi için gerekli koordinasyonun sağlanmasından hükümetlerin sorumlu olduğu düşünülüyor. Tabii ki tüm sektörlerin suyu kontrollü kullanmaları çok daha etkili olabilir. Su tüm alanlarda kullanılır, bu yüzden seçici olarak sadece bazı alanların kontrol edilmesi gereken randımana sahip olamaz. Tüm kurumlar bu konuda işbirliği yapmalı. Bu konuda hatta uluslararası daha fazla işbirliği ise sorunları daha fazla azaltır. Dünyanın şimdi yeni ve uygun yasalarla tüm kurumların su tüketiminin kontrol edilmesine ve daha fazla su sorunu bataklığına saplanmaktan kurtulmaya ihtiyacı vardır.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Oh,
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Şimdi kadar kesinlikle bulutlara bakmışsınızdır. Onların görünüşte ne kadar sakin fakat bir o kadar da hızlı hareket ettiğini ve yok olduklarını görmüşsünüzdür. Hayatta birçok fırsat vardır ve gençlik fırsatı da bunun dışında değildir. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Fırsatlar tıpkı bulutlar gibi geçmekteler. Öyleyse bu fırsatları iyi değerlendirin."
Gençlik dönemi insan şahsiyetinin şekillendiği hassas dönemlerden biridir. Bu dönemin özelliklerini tanımak ve gençlerin kişilik yapısını şekillendiren faktörlere dikkat etmek ise gençlerin zaruri ihtiyaçlarındandır. Hiç şüphesiz insan şahsiyetinin şekillenmesi insan yaşamının ilk günlerinden hatta ondan öncesinden başlıyor ve hayatın son anına kadar da devam ediyor. Bu arada ergenlik ve gençlik dönemi ise kendine has ruhsal ve fiziksel özellikleri vardır. Bu yüzden topluma giriş tarzı ve sosyal ilişkilerde bulunmak kesinlikle gencin ruhsal yapısı, şahsiyeti ve davranışının yapısını etkilediği için bu konu ileriki yıllara bırakılamaz.
Bağımsız kişilik duygusunda olan genç, toplumda hazır bulunmak ve sosyal ilişkilerine şekil vererek insani yaşamın çok hassas bir dönemini tecrübe ediyor ve eğer bu tecrübenin başlangıcı gerektiği eğitim ve bilgiler ayrıca gerçekçi vakıcılıkla birlikte olmazsa gencin yaşam yolunu tamamen değiştirebilir. Acı tecrübelerin yaşanmasına sebep olabilen afetler ve tehlikelerle beraber olabilir.
Her insanın kişiliği onu diğerlerinden açıkça ayıran, miras alınan veya edinilen fiziksel, entelektüel, duygusal, sosyal ve ahlaki özelliklerin toplamıdır. Bir insanın kişiliğini incelemek için hem onun bireysel yönlerini yani fiziksel, düşünce, duygusal ve ahlaki özelliklerini hem de onun sosyal ilişkileri ve başkaları ile kalıcı davranış özelliklerini değerlendirmek gerek. Örneğin kibre kapılan birinin davranışlarında bu özelliğin belirtileri ve etkilerini söz konusu insanın sözlerinde, sessizliğinde, hareketinde ve hareketsizliğinde görmek mümkün.
Kişisel özellikler insanların birbirlerinden farklı olmasına sebep olabilir. Fakat bu farklılıklar sadece bazı özelliklerdendir. Başka bir ifadeyle insanlar birçok şahsiyet özelliklerinde birbirlerine benziyorlar. Başkalarından farkımız nedir veya nelerde birbirimize benzeriz? Soruları günümüzde psikologların üzerinde daha fazla durdukları konulardan biridir.
Bir gencin kişiliğinin istikrarının öneminden dolayı dini geleneklerde bu yaş grubunun önemi ve üstünlüğü vurgulanmıştır. Psikologlar da bu dönemi insanın yeniden doğuşu olarak tanımlıyorlar. Peygamber Efendimiz bu bağlamda şöyle buyuruyor: "Yaşlılık gelmeden önce gençliğinizin kıymetini bilin." Tahran Üniversitesi hocası ve psikolog Dr. Hodayari Fert konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle diyor: "Gençlikte çocuksu telaş yavaş yavaş kaybolur ve yerini bir tür sakinliğe ve mantıklı düşünmeye bırakır. Ardından gençlerin toplumu olduğu gibi kabul etmeleri mümkün hale gelir. Aynı şekilde sosyalleşme, iletişim ve işbirliği ergenliğin monotonluğunun yerini alır. Duygusal dengesizlik, düşünce ile dengeli davranışa yol açar ve sonuçta insan dünya ve diğer insanlar hakkında daha gerçekçi bir fikre sahip olur.
Doktor Hodayari Fert şöyle devam ediyor. Bu aşamanın ardından gencin çevresiyle uyum sağlaması daha güvenilir bir duruma ulaşıyor ve onda sosyal kavramları anlama gücü artıyor. Bu şartlarda toplumun da görevi daha hassas ve incedir ve toplumda yüce ve manevi değerlerin yaygınlaşılması için uygun davranış modelleri desteklenmelidir. Aynı zamanda gençler de bu değerlere yönelme konusunda teşvik edilmelidirler.
Tahran Radyosu.
Şüphesiz bu bağlamda genç kızlar ve erkeklerin kişiliklerinin şekillenmesi için iyi fırsatlar vardır. İnsanın nefsi her dönemde, hatta ileri yaşlarda bile gençtir. Ve gençlik dönemin canlılığını, dünyevi arzuları ve maddi israfı almak ve elde etmek için harekete geçer. Bu arada gerçek benlikleri kendi konumunu bulmuş ve içlerindeki bencillikleri yenilmiş olanlar ise saadet ve erdemlik yolunu kat ederler. Hazreti Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizide, mallarından az miktarda kaybettiklerini arayan ve onu kazanmak için mücadele eden fakat çok kıymetli olan ve gerçek kaybolan benliklerini aramayı unutanlara şaşırdığını belirtiyor. O hazret, insanın kendi benliğine ilgisizliğinin en büyük cehalet olduğunu belirtiyor.
İnsanın içinde gençlik döneminde her zaman ve sürekli savaş ve mücadelede olan iki güç vardır. Onlardan biri genç insanın çalışmaya çağırırken diğeri onu dinlenmeye ve tembelliğe itiyor. Bu savaşta hangi taraf kazanırsa kendine uygun bir sonucu insanda ortaya çıkartıyor. Rahata düşkün benliğin galip gelmesi, insanın pişman ve mahcup olmasına, çalışan benliğin zaferi ise insanda gurur ve zafer coşkusunu beraberinde getirir. Zira insanı aklın emrine verir ve onda düşünme ve mükemmeli arama duygusunu geliştirir. Genç insanın temiz bir fıtratı olmadığı ve gerçek benliğinin de maddi bağlılıklardan da daha az etkilendiği nedeniyle ergenlik ve gençlik dönemleri onun hayatında entelektüel ve pratik bulgularında bir dönüm noktasıdır.
Unutmamak gerekir ki gencin kişiliğinin şekillenmesinde bazı engeller ve anormallikler kendi olumsuz rolünü kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Bu yüzden genç, özellikle ergen çağında ve kişiliğinin gelişmesinde bazı özel kabiliyetler ve yeteneklerden yararlanmaya ihtiyacı vardır. Geleceği öngörmedeki yetersizlik, gerekli bilgi ve bilimsel birikime sahip olmadan irade ve azmin verimsizliği onu gerilettirirken sapmasına da neden olur. Dini bir rivayete göre gerekli bilgi ve basirete sahip olmayarak davranan kişi, tıpkı istenilen yolda hareket eden biridir. Bu hızlı hareketin sonucu kendinden daha hızlı ulaşmaktan başka sonucu yoktur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi herkesi gençlerin özelliklerini tanımaya ve dikkat etmeye çağırıyor ve bu bağlamda şöyle buyuruyor. Şaşalı ve parlak gençlik dönemin her ne kadar uzun olmasa da etkileri tüm insanların yaşamında kalıcı ve uzun etkileri olacağını söylemem gerekiyor. Genç, gençlik döneminde kendi kişiliğini geliştirme döneminde olduğu için yeni kimliğinin resmiyete tanınmasını istiyor ki genelde bu gerçekleşmiyor ve anneler ve babalar genci yeni kimlik ve kişiliğinde sanki resmiyete tanımıyorlar. İkincisi, genç genelde aile ve toplum bireylerinin habersiz ve bilgisiz olduğu veya ona karşı hayırsız olduğu yeni bir dünyaya ayak basmıştır. Bu yüzden genç yalnız ve gurbette olduğunu hisseder. Gençlik döneminde gençler için sorgulanması gereken yeni konular ortaya çıkar. O bu şüpheler ve sorulara yanıt verilmesini ister ki birçok konuda gerekli ve hoş yanıt da verilmez. Bu yüzden genç kendini boşlukta ve şüphelerde hisseder.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini ayrıca şöyle buyuruyor. Diğer yandan gençte mucizeler yaratan kabiliyetler vardır. Dağı yerinden oynatabilir. Fakat genç onun bu güç ve birikmiş enerjisinden yararlanılmadığını hissediyor. Bu yüzden boş ve ihmal edilmiş hissediyor. Genç ilk kez gençlik döneminde karşılaştığı ve tecrübe etmediği büyük bir dünya ile karşılaşır ve rehberliğe ve fikri yardıma ihtiyacı vardır. Anneler ve babaların genelde meşgul oldukları için gence dikkat etmiyorlar ve onlara bu fikri yardım verilmiyor. Bu alanda sorumlu olan merkezler de genelde farklı yerlerde ve ihtiyaç olan noktada hazır bulunmuyorlar. Bu yüzden de genç kendini sığınaksız hissediyor. Bu duyguları herkese bazı sorumluluklar getiriyor ve bundan herkes sorumludur.
Bu yüzden eğer genç kişisel bir istikrara kavuşmaz ve tüm istekleri, maddi arzuları ve nefsani isteklerde kısıtlanırsa geriye kalan ise bağımlı ve şaşkın bir kişilik ile birlikte olan yanlış susuzluklar ve her zaman endişeli bir kişiliktir. İç huzur ve gerçek neşesi yok olur ve bu durum devam etmesi ise genç birçok değeri sosyal hedef ve ülküden ve topluma yapıcı varlık sergilemekten alıkoyar. Bu durumda özgüven, kendine inanç, ruhsal cesaret ve fiziksel güç gibi değerli unsurlar onun yeteneklerinin gelişmesine sebep olur. Fakat hiç şüphesiz aile, çevre ve yetkiler onun kişiliğinin istikrara kavuşmasında temel rolleri vardır.
Gencin biri kamburu çıkmış yaşlı adamın sırtına dokundu ve alaycı bir tavırla ''Bu yayı kaça satarsın?'' dedi. Yaşlı adam şöyle dedi. Zaman bunu sana da bedava verecektir. Fakat en pahalı değerle, yani gençlik pahasına.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Cevheri isimli sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belâ öğütleri. Nehcülbelağ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak "Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin" derse, Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur: "Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım." Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor: "Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır." İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcülbelağ'ın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor: "İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin." Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilcileri olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi: "Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir." Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcur Bela öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim en büyük imtiyazı takva için belirlemiş. Öyle ki Müddessir suresinin 56. ayetinde Yüce Allah'ın da takva ehli olduğunu beyan ederek şöyle buyurmakta. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, marifet sahibi de O'dur. Evet, sohbetimizin başında anlaşıldığı üzere bugün takva hakkında konuşacağız.
İslam peygamberi hac mevsiminde Mina diyarında bir devenin üzerinde otururken insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Ne Arap Acem'den üstündür ne de Acem Arap'tan. Ne siyah kumraldan ve ne de kumral siyahtan üstündür. İlla takvası ile. Allah Resulü bu sözlerin ardından orada bulunanlardan bu sözü orada bulunmayanlara da duyurmalarını ister. İslam peygamberinden bir başka hadiste de şöyle okumaktayız. Allah sizin aile ve soyunuza bakmaz. Sizin vücudunuza da bakmaz. Malınıza da. Ancak kalplerinize bakar. Kalbi salih olan insana Allah lütuf ve merhamette bulunur. Hepiniz Adem oğullarısınız ve aranızda Allah katında en çok sevilen, en takvalı olanınızdır.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de muttaki insanları büyük mükafat, büyük fazilet, mağfiret, rahmet ve cennetle müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka önemli nokta şu ki, ilahi takva itaatle beraber peygamberlerin amacı ve davetinin özetidir. Örneğin Yüce Allah Şuara suresinin 105 ila 108. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Kur'an-ı Kerim takvadan insanların en iyi yoldaşı ve ahiret için en iyi azık şeklinde söz ederken, Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Takva edinin. Yüce Allah hak yolunu sizin için aşikar etti ve yollarını aydın tuttu. O zaman sizi, ya sizi saracak şekavet ya da ebedi kurtuluş bekliyor. O zaman şu fani dünyada, ahirette ebedi yaşamınız için azık toplayın ki sizleri buna doğru hidayete erdirmişler ve bu dünyadan göç etmeyi emretmişler ve sizi kıyamet yolunu izlemek için uyandırırlar. Sizler bir yerde bekleyen ve ne zaman ahirete doğru yola çıkmanın emredileceğini bilmeyen bir kafile gibisiniz.
Tahran Radyosu.
Fani dünyada sorunlardan ve sıkıntılardan kurtuluş ve işlerin kolaylaşması ilahi takvanın faydalarından ve tesirlerinden biridir. Ebu Zer Gaffari'den bir hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu nakledilir. Ben öyle bir ayet biliyorum ki eğer tüm insanlar ona amel ederse sorunlarını çözmeye yeter. Allah Resulü daha sonra Talak suresinin 2. ayetini tilavet buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Kuşkusuz bu ayetin anlamı şu değildir ki insan her türlü çabadan el çeksin. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu ayet nazil olduğunda bazıları kapılarını kapatıp ibadete yöneldiler. Ve Allah bizim rızkımızı üstlendi dediler. Bu haber Allah Resulüne ulaştı. Onlara elçiler gönderdi ve neden böyle yaptıklarını sordu ve kim böyle yaparsa duası kabul görmez. Takva çalışmak ve çaba harcamakla beraber olmalıdır diye buyurur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın da takva konusunda çok net ve canlı tabirleri vardır. O hazret bir yerde takvayı günah ve kirlenmekle mukayese ederek şöyle buyurur. Bilin ki günahlar asi merkepler gibidir ki günahkar insan onun üzerine binmiştir ve dizginlerini kopararak onları cehennemin dibine yuvarlandırır. Ancak takva sakin ve uslu bir merkep gibidir ki sahibi ona biner ve dizginlerini elinde tutar ve cennetin derinliklerine kadar merkebini koşturur. Gerçekte takva nefsin kontrol altına alınması ve şehvetleri kontrol etmektir. Oysa takvasızlık, asi şehvete teslim olmak ve onun üzerindeki kontrolü kaybetmektir.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Bilin ey Allah'ın kulları, takva güçlü ve yenilmez bir kale gibidir. Ancak günah öyle bir surdur ki gevşek ve savunmasızdır. Ve ehli olanları afetlerden kurtaramaz ve ona sığınan içinde güvende olamaz. Bilin ki insan sadece takva ile günahın zararlarından korunabilir. Lokman Hekim de oğluna şöyle diyor. Oğlum, dünya derin bir deniz gibidir ki içinde birçok insan boğulmuştur. Sen bu denizde gemini Allah'a iman olarak belirle, yelkenini Allah'a tevekkülü, ahiret için azığını ilahi takva yap. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi bereket ve hikmet sayesindedir ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Kuşkusuz günahtan sakınmak ve ahlaki öğretilere yönelmek insanlarda takvayı daha da güçlendirir ve sonuçta insanın kalbi iman nuru ile aydınlanır. Takva nuru güçlendikçe yakin ve iman nuru da o kadar güçlenir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.